Deniz Görkem'le sahnedekiler.
Selamlar herkese, Deniz Görkem'le sahnedekilerde. Bugün çok sevdiğim bir isim var. Enerjisiyle bütün radyoyu kendine getirdi. Bütün uykulu çalışanlarımızı, yayıncılarımızın hepsini uyandırdı, enerji verdi. Son olarak da sahnedekilere Fenomen Türk'e geldi. Hoş geldin.
Hoş bulduk, merhabalar.
Nasılsın?
Çok iyiyim. Hayırlı uğurlu olsun yeni yerin.
Teşekkür ederiz.
Ne kadar güzel olmuş, vallahi
kocaman,
bayıldım.
Kocaman değil mi?
Çok kocaman, çok güzel, harika. Bayıldım.
Süper. Nasıl geçti bugün, nasıldı yolculuk bize gelirken?
Size gelirken gene klasik İstanbul trafiği. Böyle bir sinirimiz hafif bozuldu. Bir de karşıdan geliyoruz ama buraya girer girmez hemen içim, gözüm, gönlüm açıldı. Böyle beni karşılamak için kocaman buraya Fenomen Türkiye ID hoş geldin.
Hoşuna gitti mi?
Ekrana koymuşsunuz resmimi. Bayıldım.
Arkada da var aynısından.
Ay,
her yerdesin. Ay. Bugün bütün gün burada bu olacak.
Ay çok güzel.
Aynen. Yani konsept bence şey gibi, böyle asansörden çıktığın anda kapı açılıyor ve kanala giriyorsun. Orada böyle senin ID genin fotoğrafı falan bize de iyi hissettiriyor. Mesela ben de bugün geldiğimde konuğum sen olduğunu biliyorum. Giriyorum ve bir anda orada o çıkıyor. Aa ne güzel, böyle iyi hissediyorum yani.
Peki sevmediğin bir konuk gelirse ne olacak?
O zaman yok yok, öyle bir şey. Benim sevmediğim konuk olur mu sence? Senin nasıl sinirli anlarını yakalayamazsak, mutsuz olduğun anları göremiyorsak benim de sevmediğim konukları göremeyiz.
İyi, süper.
Şimdi biraz şarkılardan konuşalım. Öyle başlayalım. Şimdi genelde benim böyle sana geçen sefer galiba sormamıştım bu soruyu. Şarkı yazarken seni böyle en çok harekete geçiren iki tane duygu rica edeceğim senden. Onun üzerine başlayacak sahnedekiler.
Tamam. Şöyle aslında ben kendi hikayelerimi çok yazmıyorum. Çünkü çok değişik bir insan değilim aslında. Çok sizler gibi normal bir insanım. O yüzden böyle anlatacak kendime dair inanılmaz tuhaf, değişik, farklı hikayelerim yok. Ama sizleri gözlemlemek, sizlerle paylaştığım duygular beni çok etkiliyor. O yüzden en çok sanırım temel duygulardan üzüntü ve neşe ya da mutluluk diyebiliriz. En çok beni tetikleyen duygular. Ama bazen şey düşünüyorum, acaba umut ve umutsuzluk da olabilir. Çünkü şarkılarıma baktığın zaman hep böyle bir hayat zor olsa da yine güzel. İşte her gecenin bir sabahı var, sen yine de gülümse tarzı.
Hep şaşırtır bazen.
Hayat şaşırtır hep zaten. Yani aslında hep böyle hayatın o acı tarafını kabullenen ama bir yandan da hani hayatın derdi belki bizi düşürmek değil de kalkmayı öğretmek şeklinde bir bakış açısıyla o pozitif tarafı da hep korumaya çalışan bir yerden bakıyorum hayatı. Sanırım en çok onlar tetikliyor. Çünkü yani kişisel olarak da hep yaşadığım şeylerde şunu deneyimledim. Yani bazen böyle korkunç, kötü, berbat dediğim şeylerin sonunda çok iyi şeyler oldu.
Kesinlikle
çok iyi dediğim şeyler
öyle.
Bazen kötüye dönüştü. O yüzden hani büyük resmi göremediğimiz için o anda yargılıyoruz ama
evet,
değişebiliyor bunlar.
O biraz sonuna bakmak lazım.
Sonuna bakmak lazım. Birazcık sanırım belki hızlı yargılamamak lazım. Hemen umutsuzluğa kapılmamak lazım. Zor, çok zor biliyorum. Hani hayat zor. Toz pembe bir polyanlacılık da yapmamak lazım ama bütün bu zorlukların bir yandan da bizim kas yapmamıza yardımcı olduğunu hatırlamamız
kesinlikle
lazım.
Kesinlikle
yani öyle. Mesela senin vücudun çok güzel. Benim eşim de öyle devamlı. O da böyle antrenman
gördüm
yapıyor.
Gördüm. Demin geldi. Birazdan keşke sevgili eniştem gelse de kasları görsek. Böyle omuz ve kolları var.
Ama mesela çabalıyor ya, o
tabii
ağırlık
ki
kaldırıyor.
Yemekleri yapıyor musun, beslenmesinde yardımcı
ya
oluyor musun?
Ya hiç yaptırmıyor çünkü o şey deli gibi bir onun diyeti var. Of. Yani milim milim her şey kendi hesapladığı için hiçbir şey karıştırmıyor.
O öyleli. Mesela ben onu yapamıyorum.
Ay yanında taşıyor sefertasını falan. Evet.
O yüzden ya tabii define olmuş. Parçalanmış yani. Ben biraz daha böyle sporda şundan yanayım. Aslında hata ama her şeyi yiyip içeyim ama çok spor yapayım. Hani o formum olsun. Tabii bazen biraz böyle bozulabiliyor formum ama ben 8-9 yıldır yaptığım için yavaş yavaş oturdu tabii ama sevgili enişten bu işin formunu iyi yakalamış.
Evet.
Ondan ben bir tüyo alacağım şimdi gitmeden.
Tamam, harika. Saatlerce konuşur. En sevdiği şey, bayılıyor konuşmaya o konuları.
Peki şimdi şarkıda duygular demiştim ya, sevgili Gökhan Tepe geçenlerde geldi. Şey dedim ona, şarkı mesela şarkı yazarken aşkı mı ayrılığı mı yazmak daha iyidir falan. Dedi ki ayrılık da aşkın bir parçası değil midir? Ne kadar doğru değil mi?
Tabii ki, çünkü zaten bazen mesela benim de bir şarkı sözümde diyorum ki aşkımız zamansız olacak çünkü hep yarım kalacak diyorum.
Ah,
yani çünkü bazı şeyler mesela Romeo ve Juliet'i düşünsenize efsanedir çünkü yarım kaldı. Yani belki bilmiyoruz, Romeo ve Juliet evlenselerdeki çok küçük yaşları onların. Muhtemelen büyümeye başladıklarında belki de başka insanlara dönüşecekler ve anlaşamayacaklar. Saç baş yolacaklardı birbirlerinin belki.
Kesinlikle öyle.
Dolayısıyla bazı şeyler öyle ama tabii ki şu da demek değil ki yani aman işte takıntı haline getirelim, ayrıldıktan sonra da unutamayayım. Hele ki Türkiye'miz ikimizde. Ya benimsin eyvah, ya kara toprağın şeklinde romantize edilmesi korkunç bir şey.
Zaten
yani.
Ben bu cümleyi ben tüylerimi diken diken eden bir cümledir yani. Çocukluğumdan beri böyle bir cümle olamaz yani.
Evet,
neyse
evet.
Seni şimdi sinirlendirmeyeyim. Aynen,
aynen. O konulara girmeyeyim ben susmam.
Aynen. Bu bölümün son sorusunu soracağım. Sence bir şarkının dinleyicide iz bırakması için en önemli şey nedir?
Bence içtenlik, samimi, gerçek olması ya.
Kendini bulması değil mi?
Evet. Hakiki olması yani. Gerçi bazen dinleyiciler bunu yutabiliyorlar, duygu sömürüsünü ve gözyaşı ticaretini. Maalesef
gözyaşı
satıyor.
Gözyaşı ticareti. O evet. Ne kadar güzel bir cümle. Şu gözyaşı... Evet, demek hep düşündüğüm kelime bu. Gözyaşı ticareti. Sosyal medyada felaket.
Evet. Felaket. Ticarlık yapıyorlar aslında.
Felaket.
Yani. Dolayısıyla o duygu sömürücülüğü, yani ne bileyim, görüyoruz işte mesela arabesk müzikte biz bile evet. En böyle canı yanmış insanların güya yanındaymış gibi gözüküp aslında o müzisyenlerin ne kadar zengin olduğunu, katlar yatlar evet, aldıklarını evet, ama evet. Sürekli de o yok bu yok, Allah'ım beni niye böyle ettin, fakirim ölüyorum falan deyip o insanların sanki yanındaymış gibi gözüküp ama kendileri villalarda
inanılmaz
o pahalı arabalarda gezmeyi, ya bu işte gözyaşı ticareti.
Kesinlikle öyle, güzel bir konuya imza atmış olduk. Deniz Görkem'le Sahnedekiler, Aydilge ile birazdan devam ediyor.
Deniz Görkem'le Sahnedekiler.
Selamlar herkese. Deniz Görkem'le Sahnedekiler'de sevgili Aydilge ile biraz sosyal medya konuşmak isterim. O da isterse.
İsterim.
Sosyal medyayla aran çünkü biliyorum çok iyi.
Evet.
Sosyal medyada seni en çok motive eden mesajlar nasıl mesajlar oluyor? Mesela bazen bir sanatçı şey demişti, eleştiriler mesela. Negatif eleştiriler beni çok motive ediyor.
Yok.
Seni gerçi negatif eleştiri sana kim niye yapsın ki? Yani böyle dünya güzel bir insanı.
Ay çok teşekkür ederim.
Vardı mı haterın?
Yani kötülük o kadar yaygın ve o kadar kolay ki. Kötü olmak çok kolay ya. İyi olmak çok zor. Yani kötü olmak dünyanın en kolay işi. Çünkü bütün dürtülerimiz aslında yasaklı ve yanlış şeyleri yapmaya meyilli. Ama biz o dürtüleri dinlemedikçe insan oluyoruz. İşte insan olmayı becerebilenlerimiz de iyi kalmayı başarıyoruz. Dolayısıyla tabii ki var. Sadece varoluşundan dolayı bile. Yani hani bu kadın niye gülüyor? Yani bunu bile yazan var.
Değil mi? Doğru.
Niye sırtıyor? Sırtmasın, sinirim bozuluyor.
Sen tabii rahatsın Aydilge falan. Senin keyfin tabii yerindedir falan.
Niye benim keyfim yerinde mesela? Değil ki. Yani hani.
Değil mi mesela? Evet.
Ama ben sadece insanları dediğim gibi yani keyifsiz olduğum zaman ya da çok keyifli olduğum zaman ikisini de pazarlamayı sevmiyorum.
Evet.
Sürekli böyle neşeli olduğum zaman çok mutluyum, bakın şu 5 yıldızlı otelde kalıyorum, wow şunlara gidiyor diye göstermeyi de sevmiyorum. Acayip depresif, mutsuz ve acı çektiğim zamanda da ölüyorum ben. Mesela ben ameliyattan çıktım. İnsanlar merak ediyordu. 4,5 saat sürdü. Normalde evet, daha kısa sürmesi bekleniyordu. Teşekkür ederim. Kasım yırtılmıştı ve acil ameliyata aldılar ve kemiğim uzunmuş olması gerekenden hani açınca gördüler onu. Kemiğim törpülendi vesaire. Ameliyattan çıktıktan sonra insanlar işte yazıyordu Aylige ne oldu ne oldu diye uzayınca da. Aha. Çıkar çıkmaz narkozdan sonra dedim ki hemen iyiyim diye video çekeceğim dedim. Yani iyi falan değildim. Çok kötüydüm. Evet. Ama şeyi sevmiyorum yani. Ameliyattan çıktım. Berbat durumdayım falan. Niye şimdi ben insanları şey yapayım?
Kesinlikle öyle.
Moralini düşüreyim. Çıktım dedim ki hani güzel geçti ameliyatımız. Hani en kısa zamanda da ayağa kalkacağım, toparlanacağım. Yani şeyi sevmiyorum. Öbür türlü olsa daha fazla paylaşılırdı.
Tabii canım. Acım var, başına öbür... neler geldi
evet,
falan.
Aa işte onu uzun uzun anlatsam. Şöyle yırtıldı, böyle olmuş bilmem
siz
ne.
Siz dikkat edin, siz bunlara gelmeyin.
Ondan sonra yani işte sosyal medyayla da benim böyle bir ilişkim var. Yani biraz sevgi nefret ilişkisi gibi. Suç sosyal medyada değil, kullanan insanların niyetinde.
Kesinlikle öyle. Peki sosyal medyada böyle senin takipçilerinle birebir iletişim kurabilirsin. Bilmek nasıl hissettiriyor sana? Böyle çok konuştuğunuz, mesajlaştığınız, cevaplandırdığın mesajlar oluyor mu?
Bazen ama çok sık yapmıyorum bunu. Çünkü gerçekten o zaman diğer insanlar haksızlık ettiğimi düşünüyorum.
Doğru.
Yani herhangi bir insana çok fazla cevap verirsem veya onunla çok vakit harcarsam niye diğer insanı da niye harcamıyorum? Diğer insanın suçu ne?
Doğru.
Yani o ama herkese yapmaya başlarsam ben ne zaman yaşayacağım? Dolayısıyla bunu yapabilmek için olabildiğince az birebir ilişkiye giriyorum.
Doğru. Ben ne zaman yaşayacağım dedin ya sosyal medya biraz artık bağımlılık oldu ya. Sosyal medyada kendine nasıl sınırlar koyuyorsun? Mesela öyle şeylerin var mı? Mesela sabah işte bir süre bakmayayım artık bugün şöyle yapayım falan oluyor mu? Bir ekip var mı seninle beraber?
Hayır ben dediğim gibi samimiyete çok önem verdiğim için ve sosyal medyayı bir PR aracı. Benim mesela sanatçı sayfalarından farklı. Mesela görmüşsündür.
Tabii,
fikirlerimi paylaşıyorum.
Evet.
İşte ne bileyim sponsorlu içeriğim yok. Kıyafetlerimi şuradan aldım.
Niye
buradan
yok?
Aldım. Ya çünkü benim için orası bir
başka bir şey.
Dükkan gibi değil. Bunu böyle kullanan karşıyım anlamında söylemiyorum. Evet, evet. O da çok normal. Yani bakıyorum sanatçıların sayfalarına. Konser kıyafetleri, konserleri, konserlerden fotoğraflar. En güzel halleri. Evet. Sponsorları. Çok normal. Yani sanatçı sayfası. Ben biraz daha böyle sosyal içerikler, yani toplumsal bir tarafı da olan içerikler paylaşıyorum. Hem konserlerimi de paylaşıyorum. Ama ağırlıklı olarak bir bağ kurmak için kullanıyorum. Yani kendimin PR'ını yapmaktan ziyade dinleyicimle daha böyle sağlam ve sıkı bir bağ, kardeşlik bağı kurmak için, yarenlik bağı kurmak için kullanıyorum. Çünkü dinleyici sadece benim şarkılarımı sevsin istemiyorum. Fikirlerimiz olarak da, hayat duruşu olarak da bir bağımız olsun istiyorum.
Şu anda yine Aydil gelendim arkadaşlar. Geçen geldiğinde de öyle olmuştu. Aydil geldiğinde ben böyle bir doğayı, insanı, sevgiyi, mutluluğu, neşeyi böyle bir doluyorum. Gerçekten iyi ki varsın ya. Şöyle bir,
tık yapayım.
Ve diğer sorumu da şöyle soracaktım zaten. Mesela sosyal medyada bazı şarkılar, işte TikTok gibi platformlarda bir anda böyle patlıyor ya.
Evet.
Bazen de gerçekten işte ben de sonuçta artık 10. yılım oldu radyo programcılığında. Müzikten biraz anlıyorum, sizin kadar olmasa da. Ya bazen de ben böyle niye bu şarkı burada diye böyle sinirlendiğim oluyor. Sana hiç oluyor mu bazı şarkılar için? Ya yani çok böyle artık ben resmen kötü bir şey tarafından istemsizce ele geçirilmiş gibi hissediyorum.
Evet, olmaz olur mu? Zaten bunlarla ilgili videolar çekiyorum. Çoğu zaman bunlar zaten bot basılarak, manipülasyonlarla ön plana çıkarılıyor ve son derece ön plana çıkarıldıkları için ardından da insanlar o şarkıları kullanıp, trend şarkıları kullanıp kendi videolarını ön plana çıkarmaya çabalıyorlar. Yani o şarkıları çok sevdikleri için değil.
Değil, gerilla marketing ya.
Aynen öyle. Yani o, atıyorum, TikTok ya da Instagram o şarkı çok kullanıldıysa o videoyu da öne çıkarıyor ya. Onu, benim de videom öne çıksın diye o şarkı koyuyor. Evet. Şarkıyı koydukça şarkı daha ön plana çıkıyor vesaire vesaire vesaire.
Derken ezberliyoruz istemeden.
Ezberliyoruz. İşin kötüsü işte Spotify vesaire gibi platformlarda da belirli listeler manipüle ediliyor.
Evet.
Ve belirli, yani artık ayanmayan gözüken çok anormal sayıda rakam, şişirme rakamlar var. Ama buna rağmen insanlar inanmaya ve hakikaten o şarkılar çok dinleniyormuş gibi zannetmeye devam ediyorlar. Ve arkasından da hakikaten çok dinlenmeye de başlanıyor olabilirsiniz. Çünkü sürü psikolojisi. Hani bir şey çok dinleniyorsa, bir şey çok gösteriliyorsa iyidir gibi bir yanlış algıya sahibiz insanoğlu olarak. İşte sürü psikoloji dediğimiz şey zaten bu. Nerede çok bir şey varsa ya da kalabalık bir yer görürsek orası daha iyidir zannederiz. Oysa işte tam anlamıyla medya manipülasyonu bu demek oluyor ve medya okur yazarları da o yüzden çok önemli.
Kesinlikle.
Keşke bunu anlatabilsek.
Çok az kaldı ama medya okur yazarları.
Çok az.
Türkiye'de o kadar az ki, dünya çapında inanılmaz var bu arada. Dünya çapında mesela işte medyayı takip eden Instagram yorumcuları bile çok profesyonel. Bizdekilerde hep bir tiği var. Hep bir tiği alma ama inşallah biraz daha düzeliriz, toparlarız yani diye düşünüyorum sıkıntı, sosyal medya konusunda.
Sıkıntı şurada. Benim sinirlendiğim şeyler, en çok sinirlendiğim şey şu. Ya müzik olarak bakmıyorum ben ona. Bozulan bir kültür var.
Evet.
Kültürümüzle ilgili endişe ediyorum. Yani insani bir durum bozuluyor. Çünkü o şarkılarda ya da o dizilerde, o reklamlarda, o her neyse, oralarda empoze edilen şey bir kere çok para pul sahibi olmak, marka sahibi olmak, kadınlara sahip olmak ve madde kullanmak.
Evet.
Ve şiddet ve suçun güzellenmesi. Yani suça teşvik eden bir yapı var.
Evet.
Bu bir yapı. Yani burada sadece bir, ben orada bir müzik görmüyorum. Ben orada kültürel deformasyona yol açacak bir araç görüyorum. O beni sinirlendiriyor. Yoksa ben onu müzikal rakibim olarak görmüyorum ki. Hani bazen
kesinlikle
şey diyorlar. Hani siz kıskanıyorsunuz yeni dinlenenleri.
Yok ya,
ya mesele öyle bir şey değil. Müzik rakibimsin ve ben seni kıskanıyorum değil bu olay. Sen çok dinleniyorsun, ben az dinleniyorum değil bu olay. Yani benim şarkım Hayat Şaşırtır geçen senin en çok dinlenen şarkısı oldu. TikTok'ta yine Aşk Paylaşılmaz 2 sene önce en çok dinlenen parçalardan biriydi. Hatta 7. sıradaydı. Hepsi, diğer şarkıların hepsi rapte. Bir tek Aşk Paylaşılmaz vardı. Yani ama bu mesele, hani sen benden çok dinliyorsun, ben sana, o değil. Mesele burada, bu şarkıların içinde tuhaf tuhaf madde isimleri geçiyor. Yani yasaklı madde isimleri geçiyor. Şiddet teşviki var. Bıçak sok, onu yap, bunu yap gibi söylemler var. Ve ben bunları müziğin ötesinde bir yerde, bir dediğim gibi kültürel inşa olarak gördüğüm için çok sinirleniyorum.
Kesinlikle. Yine sinirlendirdim Aydırge'yi. İkinci bölümde de sinirlendirdim. Ben nasıl böyle bir şey yaptım
Hayır.
Üzülüyorum şimdi.
Üzülüyorum, sinirlenmiyorum.
Aynen öyle.
Yani.
Deniz Görkem'le sahnedekiler birazdan devam edecek Aydilge ile. Şimdi birazcık onu böyle gülümsetecek şeyler soracağım.
Deniz Görkem'le sahnedekiler.
Selamlar herkese. Deniz Görkem'le sahnedekilerde Aydilge ile devam ediyoruz. Biraz yeni projeleri konuşalım. Yakın dönemde neler bekliyor hem bizi hem de sevenleri. Hem de ailemizi, herkesi.
Evet, ya ben sürekli üretmeye devam ediyorum. Tabii besteyi ve sözleri kendim yaptığım için çok büyük bir avantaj. Kimseye bağımlı olmadan kendim yazıyorum, çiziyorum. Yine çok güzel slow bir şarkı yaptım bu sefer.
Ah.
Ve birazcık aslında yalnızlık hissini. Bazen ben de mesela hangi duygudan yola çıkıyorsun diye sormuştun ya. Evet. Bu aralar biraz yalnızlık hissi ağır basıyor içimde ama yani sanki böyle anlaşılmamak gibi. Bazen böyle anlaşılmadığımı çok hissetmeye başladım bu aralar. Hmm. O yüzden böyle şarkı da onu anlatıyor. Ama herkesin o duyguyu yaşadığını da çok iyi biliyorum. Yani görünmemek, anlaşılmamak, duyulmamak.
Kesinlikle. Hele ki günümüzde,
günümüzde
yani.
Günümüzde çok arttı bu. Evet.
Kesinlikle. Peki yeni bir şey planlarken bir şarkı, bir proje, bir konser böyle dikkat ettiğin şeyler var mı? Birkaç tane mutlaka dikkat ederim dediğin. Evet. Bestelerken de olabilir.
Bestelerken kalbime bırakıyorum yani. Hı-hı. Hiç öyle hani şimdi popüler neler dinleniyor. Ne
ha, ondan bahsediyorum.
Onu
bazen radyoya göre
ben.
Şarkı yapma. Vesaire.
Yok. Mesela şarkı süreleri çok düşmüş. Onu söylüyorlar.
Evet, evet, evet.
Ben hiç umurumda bile değil. Hatta son şarkında Yaşayalım hemen de başka bir radyocu arkadaşımız şey dedi. Ya iyi ki bu şarkıyı yaptın. Tam bir radyo şarkısı olmuş. Artık şarkılar bir dakika geliyor. İzleyene konuşacak vakit kalmıyor. Hani şarkıda
evet
normalde konuşacak.
Evet, evet, evet, evet.
Tanıtacak vakit kalmıyor.
2,5-3 dakika bence yani o okey yani. Ama daha da azı. Artık çok az yani.
Evet. Ya ben hiç umurumda değil ya böyle şeyler açıkçası. Belki yeni çıkıyor olsaydım biraz daha kendimi belirli formatlara göre şekillendirmek zorunda hissedebilirdim.
Evet.
Ama şu anda dinleyicimin de hani hiç öyle bir derdi yok. Hani Aydilge şu anda popüler ne varsa ondan üretsin gibi benim dinleyicimin öyle bir beklentisi de yok açıkçası.
Çok iyi, harika. Peki yazıp da çok beğendiğin halde henüz ortaya çıkarmadığın bir şey var mı? Bir şarkı var mı? Beklettiğin böyle zamanı.
Beklettiğim yok. Şu yani şu anda şey için çok sabırsızlanıyorum. Yeni şarkım için çok sabırsızlanıyorum.
Ne zaman geliyor?
Ya herhalde 1,5 ay gibi düşünüyorum. 1,5 ay sonra gibi. Çünkü Yaşayalım hemen de daha yeni. Şey,
evet, biraz bekliyorsun.
Oyuna gelmek de istemiyorum. Bu çok hızlı arka arkaya
kesinlikle
yayınlıyorlar ya.
Kesinlikle. Dün bir konuğumla şey konuştuk yani. Dedi ki biz bir yıldır hiçbir şey yapmıyordum. Ve insanlar bana hani bıraktın mı ne yaptın falan. Çünkü endüstri öyle bir şey pompalıyor ki. Her ay bir şey yap her ay. Ama müzik bence öyle bir şey değil. Ya influencer gibi içerik video çekmek gibi değil ki bu şarkı yazmak. Bu sefer ne oluyor? Tekrarlamalar oluyor. İşte eleştiriler artıyor. Kendini tam yansıtamıyorsun. İstemediğin bir şeyi yayınlamış oluyorsun falan. Bence çok mantıklı. Çok katılıyorum bu düşünceye.
Burada şu çok önemli bir nokta. Çok güzel bir şey söyledin. Influencer gibi üretilmez ki diye. Şimdi influencerlar müzisyen oldu biliyorsun. Yani müzikçi diyorum ben onlara.
Evet.
Müzisyen demiyorum. Müzikçi oldular. Çünkü aslında müziğe de içerik gibi bakıyorlar. İçerik
evet.
üreticiliği gibi bakıyorlar. Dolayısıyla çok rahat üretebiliyorlar. Yapay zeka ile üretiyorlar. Basit ritimlerin aynı ritmin üstüne 10 tane farklı söz yapıp aynı şarkıyı pazarlayıp duruyorlar. Hatta artık böyle videolar çekiyorlar bazı müzisyenler şeyi gösteriyorlar. Bakın aynı ritim. Bakın
tabii
bu şarkıyı da onun üstüne
ben
yapmış.
Ben bayılıyorum
bakın,
o çocuklara.
Yani gösteriyorlar ama göstersen ne olacak? Gene de işte
konserleri, paraları kazanıyorlar.
Paraları kazanıyorlar maalesef. Aslında ne kadar özensiz, ne kadar emeksiz bir iş yaptıklarını bu çocuklar da videolarında gösteriyorlar onların.
Kesinlikle.
Ama işte bizden aynı performansı bekliyorlar. Aynı hızı bekliyorlar. Fakat biz aynı şeyi yapmıyoruz. Onlar içerik üretiyor. Biz müzik
evet.
üretiyoruz. İkisi farklı. Benim bir besteyi yapmam, onun düzenlemesini yapmam, canlılarını çaldırmam, üzerine vokalini yapmam, mixini, masteringi. Bunlar zaman alan, emek alan. Ben kendime ve dinleyicime saygı duyuyorum. Ben sana hızlı fabrikasyon hamburger üretmiyorum. Ben
aynen
sana
öyle.
Ellerimle yoğurduğum, özendiğim, özel el emeği, göz nuru bir köfte üretiyorum ve onun sandviçini, ekmeğini, her şeyini ben hazırlıyorum.
Evet,
ben açıyorum
evet,
hamurunu.
Kesinlikle öyle. Peki şeyi merak ediyorum. Mesela sen televizyon dünyasına da birçok şeye yön veriyorsun dizilere, müziklerle. Onlarda mesela senin hazırda müziğini istemek başka, belki de ay işte şöyle bir projemiz var, şöyle bir dizimiz var, bir romantik komedi. Bize bir şey yapar mısın diye de geldikleri oluyor mu? Yeniden sıfırdan bir şey istedikleri.
Tabii ya, çok uzun zamandır bu arada ben dizi müziği yapmıyorum. Çünkü diziler artık müziğe bence çok önem vermiyorlar. Çoğu
evet,
jeneriklerinde
evet,
müzik kullanmıyor bile.
Evet.
Direkt başlıyorlar. Oysa dizi müziği çok önemlidir.
Kesinlikle
jenerik çok önemlidir.
Öyle.
Lokomotiftir yani ama her şeyin ucuzuna ve basitine ve özensizliğine kaçılıyor artık. Ama şöyle tabii ki dizilerin içinde şarkılarımın kullanılması ayrı bir şey. Onun için hani sahnenin altına şu şarkıyı kullanabilir miyiz diye geliniyor.
Aha.
Onun dışında esas hani işte Kiralık Aşk gibi, Benim Adım Melek gibi, Çatı Katı Aşk gibi, Her Halimle Sev Beni. Bunlar mesela gelip hani bu dizimize şarkı yapar mısın diye geliyorlar. Ben o diziye özel oturup baştan sıfırdan şarkı yapıyorum.
Bu sayede diziler ölümsüzleşti.
Ay,
ben söyleyeyim. Mesela bir işte romantik komedi o filmdeki bir bölüme başka bir şarkı koy seninkini çıkarıp bir anda başka diziyi izlemiş gibi oluyorum.
Evet.
Bir tane arkadaşım bana bunu yaptı. İşte sen konuk olacağını söyleyeyim de. Dedi ki ya dedi işte Kiralık Aşk'taki şu bölümde şu çalıyor dedi mesela. Bak dedi şimdi sana bu şarkıyı açacağım dedi. Sahne gitti. Öyle oturmuş.
O kadar önemli ki
öyle
şey.
Oturmuş.
Yani o müziğin ruhu o zaten müzik bir de bizim ülkemizdeki dizilerde kalite de biraz zayıf olduğu için müzik o kadar önemli bir faktör oluyor ki.
Kesinlikle.
Çünkü duyguyu mesela oyuncu veremeyince veriyor müziği dayıyor.
Bitti.
Allah orada o duyguyla yürüyorsun falan gibi pek çok şey. Müzik çok çok önemli yani. O duyguları yaratma aşamasında çok önemli.
Kesinlikle öyle. Sevgili yapımcılar, sevgili yönetmenler ben de burada buna böyle bir çizgi çekmek istiyorum. Gerçekten müzik, soundtrackler, altyapılar bunlar çok değerli şeyler. Benden söylemesi deyip kızıyormuşum. Bu sefer de ben kızdım. Haydi gelin devam edeceğiz. Sahnedekiler Fenomen Türk'te.
Deniz Görkem'le Sahnedekiler.
Selamlar herkese. Fenomen Türk'te Sahnedekiler Deniz Görkem'le devam ediyor. Konuğum IDG. Biraz hobiler, neler yapar, nerelere gider, İstanbul'la arası nasıl, hangi sokakları, yemekleri, restoranları sever onları konuşalım istiyorum.
Valla hobilerim arasında en çok böyle kedimle oynamak var.
Nasıl güzel, insanı bir rahatlatıyor değil mi ya?
Ya dünyanın en tatlı şeysi. Valla acayip seviyorum. Yani kedim diye söylemiyorum. Dünyanın en tatlı kedisi olabilir. Gerçekten. Hatta bir tane şarkım var işte. Biraz çayım var gel iç benle. Bir kedim var uyur benle. Paradan çok aşk var bende yüreğimde diye. Miko'cuğum böyle hakikaten bizi çok mutlu eden bir varlık. Onunla oynamayı çok seviyorum. Eşimle gezmeyi çok seviyorum. Gezmekten kastım böyle illa çok pahalı şeyler falan gibi değil. Normal böyle hani yurt dışına çıktığımızda da tarihi yerleri gezmeyi çok seviyoruz. Yani pahalı otellerde vakit geçirmeyi ve onu şey yapmak, şovunu yapmaktansa yurt dışına gittiğimizde bu tarihi mekanları çok seviyoruz. Bazen onları anlatıyorum da. Çünkü hani gitme şansı olmayan insanlar olabilir. Onlarla paylaşmayı seviyorum o anlamda. Hatta espriler yapıyoruz. Böyle şatolara gidiyoruz. İşte bu şatoyu ben eşim aldı diyorum. Bunu ben aldım. Bunu size aldık falan gibi.
Yakın zamanda ne gittiğiniz bir yer var mı?
Barcelona'ya gittik.
Çok güzel. Herkes çok beğeniyor. Ben gitmedim Barcelona.
Çok güzel. Aynı şekilde Prag çok güzel. Ben Karadağ'ı çok sevdim. Böyle orta çağdan olduğu gibi bırakmışlar gibi çünkü. İnanılmaz güzel. Acayip hoşuma gitti. İtalya'nın her yeri çok güzel. Mesela Pisa Kulesi'ni ben gözümle gördüğümde çok şaşırdım. Çünkü resimde tamam eğik ama yani tamam görüyoruz eğik falan ama bu kadar eğik olduğunu ya hakikaten gözümle görünce çok tuhaf oldum. Hani hakikaten gene çok şaşırdım. Hani sanki eğik olduğunu bilmiyormuşum gibi şaşırdım.
Hayat şaşırtsın. Pisa Kulesi çok eğik arkadaşlar.
Ya, gerçekten göründüğünden daha eğik ve çok tuhaf yani. Durması öyle. Çok etkiledi beni.
Çok iyi. O zaman Türkiye'de de gezdiğiniz yerler oluyor mu mesela?
Çok seviyorum. Mesela Dalyan'ı çok seviyorum. Hatta yarın Ortaca'da konserim var. Böyle oynaya zıplaya gidiyorum. Çünkü zaten acayip sevdiğim bir yer. Orayı çok seviyorum. Onun dışında Fethiye taraflarını, Antalya taraflarını çok seviyorum.
Hala mevsimi diyebiliriz.
Evet evet. Zaten bence şimdi daha
son
iyi
mevsimi. Sonbaharda bile çok
şimdi
güzel.
Şimdi bence daha mevsim. Ben yazın dayanamıyorum o sıcağı.
Değil mi? Kalabalık da öyle birazcık.
Evet. Şimdi daha mevsim. Yani çok tavsiye ederim. Ve oralar tarihi eser dolu. Yani
Kesinlikle öyle.
Böyle yürüdüğün yer antik kente çarpıyor.
Kesinlikle öyle. Ben de bayılırım böyle tarihi şeylere. Peki şimdi hobiler biraz gezmeyi seviyoruz dedin. Sevgili eşiniz efendim spor yaptığı için sporla, yemekle ve mutfağınız nasıl? Bu programlar nasıl? Birlikte yapıyor musunuz? Yürüyüş.
O kadar farklıyız ki. Yani yürüyüş yapıyoruz tabii. Yürüyüşü seviyorum. Ama yürüyüş dışında kimse bana spor yaptıramaz.
Spor salonuna hiç gitmez misin?
Asla. Yani spor salonu yani maalesef o kadar kötü bir huy ki çocukluğumdan beri koşmaktan nefret ederim. Hiç sevmem. Pek yaptığım spor sahnede inanılmaz zıplıyorum, hopluyorum, acayip dans ediyorum. Onu çok seviyorum. Onun dışında nefret ederim. Kolumu kıpırdatan egzersizden falan. Ay çok korkunç. Hiç sevmem. Ve bu çok kötü bir huy maalesef.
Evde de çok spor yapıp aşırı diyet yapan biri var.
Evet evet. Utku çok spora çok dikkat neler ediyor? Spora gidiyor, evde de yapıyor, spor salonunda da yapıyor ve yemeklerini, her şeyi onun çok planlı. Gramajlı ölçü tartısı var ve etleri falan her şey özel. Çünkü yağ oranlarını falan onların hepsini
senden
hesaplıyor.
Senden şey istiyor mu bazen? İşte hanım eve gelirken bana işte yağsız bonfile alır mısın? Söyler
hiçbir
misin?
Hiçbir şey bana karıştırmıyor.
Hiç
her
ya.
Şey çünkü o sıfır yani onun her şeyi. Bir de onun diyet menüsü var. Onları kendi pilavını falan her şey özel yapıyor. Mesela
basmati pirinç.
Aha işte yani o kadar planlı ki ölçüleri falan. Şeylerin tuzunun bile gramı var biliyor musun? Onun mesela tuzu var bir tane. O şeyle duruyor. Gramajla duruyor. Mesela ben onunla karışmıyorum falan.
Senin peki aynı mutfakta yediklerin nasıl oluyor? Ben hiç canı çekmiyor mu ya?
Ben hiç yemek önemseyen bir insan değilim. Yani bana peynir ekmek ver ben öyle yaşarım.
Sen çok yemek yemeyen birisin
evet,
değil mi?
Evet.
Aşırı değil.
Hiç
mesela
hiç,
gece yemeleri, siparişler falan var mıdır sende?
Yok sıfır. Ben de hiç yemek düşkünü bir insan olmadığım için. Ben böyle ne varsa oradan fıttırırım yani ucundan.
Kuru yemişle bile geçiririm diyorsun.
Geçiririm. O yüzden hani sağ olsun Utku çok sağlıklı beslendiği için o sağlıklı beslenmelerinden ben de tırtıklıyorum, yiyorum. Ondan sonra sağlıklı besleniyoruz. Yani Utku'nun şeylerinden hazırladıklarından ben de otlanıyorum. Yoksa benim yemek yapma becerim sıfır.
Çok
kötü.
Utku eniştemize de şey diliyoruz. Güzel, başarılı, bol kaslı bir yıl diliyoruz.
Utku çok şanslı çünkü canını çekecek hiçbir şey yapmıyorum ben onun.
Bu çok önemli işte. Ben şimdi merak ettiğim bilgiyi öğrendim. Çünkü evde birisi spor yaparken diğeri ne bileyim gece 3'te ben pizza söyleyeyim. İşte sen şöyle de olabilirdin. İşte ben Utku ben söz yazacağım bugün. İşte aklımda bir şey var. Yemek söyleyeceğim. Pat burgerler falan gelebilir. Öyle, var öyle sanatçı.
Evet evet. Hiç İbari. Öyle bir sıkıntıya girmiyor Utku İbari. O anlamda.
Her zaman dediğin gibi aşkın en önemli kısımlarından biri de mutfaktır. Deniz Görkem'le sahnedekiler birazdan IDG'li biraz aşk üzerine konuşacak.
Deniz Görkem'le sahnedekiler.
Selamlar herkese tekrar Deniz Görkem'le sahnedekiler. IDG'ye devam ediyor. Günümüz aşkları hakkında IDG ne düşünüyor? Sosyal medya aşkları da başladı ya artık. Programlar işte aplikasyonlar bir şeyler.
Valla yani günümüz aşkları da her türlü duygu gibi. Tabii ki hasar görmüş durumda. Ama en çok üzüldüğüm nokta şu. Haber değeri taşıyan şeyler mutsuz evlilikler, mutsuz aşklar ve boşanmalar ve kavgalar olduğu için biz onları görüyoruz.
Evet ya.
Sanki normal evlilik, normal aşk, normal sevgili, iyi geçinen insanlar yokmuş gibi bir algı çıkıyor. Çünkü sadece kötü olan şeyin haberi oluyor. Haberi yapılıyor.
Evet.
Ben de hani elimden geldiğince şeyi anlatmaya çalışıyorum insanlara. Yani hani aşktan bu kadar ümidinizi kesmeyin. Bu kadar hani aşk yoktur. Onlar herkes aldatır. İşte bir insana birbirlerini aldatıyorlar. Artık aşktan mı falan.
Nasıl empoze ettiler bunu ya? Bana ettiler yani.
Ya bu gerçekten insanlar buna inanmaya başladılar. Yani bir şeyi 40 kere söylersen zaten gerçek olur değil
evet.
mi? Çünkü insanlar gerçekten birbirlerine artık şüpheyle ve kirli bir bagajla gidiyorlar yani.
Evet.
Çünkü bilinç altında şey var. Bu beni kesin aldatır. Bu beni bırakır. Bir de şöyle şeyler var. Red Pill, Black Pill gibi böyle bir takım oluşumlar var. Erkekleri koruma örgütleri gibi.
O ne ya? Yani ben böyle, ilk kez duydum.
Yani işte erkeklerin kadınlara erkeklerin haksız davranmaması için.
Ha anladım.
Onları böyle güçlendirici platformlar var.
Erkek hakları platformu.
Erkek hakları gibi evet. Ve orada hep şeyi aşılıyorlar. Yani kadınlar hipergamik varlıklardır. Yani hani avcı toplayıcı döneme gidip kadın varoluşunu ta oralara dayandırıp sanki hiçbir şey gelişme olmamış insanlarda gibi. Sanki frontal korteksimiz falan gelişmemiş. Hala avcı toplayıcı dönemdeymişiz gibi diyorlar ki işte kadınlar senden daha iyisin, daha kaslısın, daha güçlüsünü buldular mı? Seni bırakırlar, hemen değiştirirler, eş değiştirirler. Erkekler de çok eşlidir. İşte spermlerini her tarafa dağıtmak isterler. O yüzden doğalarında aldatmak vardır. Erkek aldatır, normaldir diyorlar. Falan filan böyle saçma sapan.
Ben bunlara inanmıyorum. Hayatımın aşkını arıyorum. Benim kafamı karıştırıp durmayın sosyal medyada ya. Ondan sonra şey oluyoruz. Ben şimdi sinirleneceğim ya. Gerçekten ya. Ne bunlarla uğraşıyorsunuz kardeşim? Güzel birini bulun, sevdiğiniz birini bulun. Biraz bir vakit geçirin ya. Her şeyi düşünmek zorunda kalıyoruz. Benim arkadaşlarım da var. Öyle olursa ne olur, böyle olursa olur. Bana söylemeyin. Buradan onlara da kızmış olayım yani.
Evet ya. İnsanları biraz rahat bırakın.
Evet
yani
ya.
Bu kadar ilişkiden korkutulmaz. Bu kadar sürekli ilişki koçları hiçbirinin
kendi ilişkisi.
Hayır, hiçbirinin bu arada gerçekten hiçbirinin ilişkisi yok.
Yok.
Hepsi bir sürü boşanmış adam bilmem ne falan şey saçma sapan hiçbir şeyleri yok. Eğitimleri yok. İlişki koçum diye geziyor. Ve insanlara kadın erkek ilişkileri konusunda tavsiyelerde bulunuyorlar. Bize soruyorlar işte hani mutlu evliliğin sırrı nedir? Biz işte 9 senedir beraberiz. 7. senesi evliliğimizi. Diyorum ki size mutluluğun sırrını söyleyen kimseye inanmayın. Evlilik
evet.
Sır bu.
Herkesin
çünkü
farklı.
Herkes biricik. Herkesin kendi dinamiği var.
Evet.
Yani başkası için bir kadın olarak benim mesela benim bu kadar sahnede bu kadar özgür bir şekilde olmam birçok erkeğin kaldıramayacağı bir şeyken.
Olabilir ama evet.
Utku için gayet normal ve çok gurur duyduğu bir şey. Yani şimdi ben nasıl Utku'nun bakış açısı, Utku gibi biriyle evliyken başka bir kadına ya şöyle olduğundan ne diye tavsiye vereyim. Herkesin bambaşka dünyaları, bambaşka sıkıntıları var.
Kesinlikle
dolayısıyla
öyle.
Her ilişki kendi içerisinde bir dengeye oturtulmalı.
Peki sence aşk hayatı bir sanatçının üretim sürecini nasıl etkiliyor?
Vallahi sağlıklı bir aşksa yani güzel ve sizi besleyen bir aşk içerisindeyseniz her anlamda güzel etkiliyor yani çünkü...
İnsanın cildi bile güzelleşiyor değil mi?
Ya ben...
Bakın IDG parıl parıl bir insan. Neden? Çünkü güzel giden bir şey var.
Ya çok çok önemli.
İlişki şeyleri, koçları falanlara akılım ben.
Gerçekten ama yani ilişki koçları neden bu kadar negatif konuşuyorlar? Çünkü problem çıksın ki onlar para
aynen
kazansın.
Aynen öyle.
Mutlu olursa insanlar müşterileri kalmaz.
Kazanmazlar tabii canım. Öyle bir şey olabilir mi? Çok enteresan. Şimdi aşkta kendini kırılgan mı yoksa güçlü mü görürsün?
Ben aşkı güç savaşı olarak görmediğim için böyle tanımlarla değerlendirmiyorum.
Öyle mi? Ağzımın
güç birliğidir aşk. Güç savaşı değil.
Doğru. Kesinlikle doğru. O zaman öbür soruma geçiyorum. Şimdi aşkla ilgili yaşadıklarını mesela işte bundan önce bundan sonra hep hayatım boyunca sanata dönüştürmek zor mudur kolay mıdır? Mesela dedin ya sen işte ben başkalarından da beslenirim diye. Kendin aşkın dışında başka ilişkilerden de besleniyorsun. Mesela bir arkadaşının aşkını şarkılaştırabilir misin? Hisseder misin?
Tabii ki aşk paylaşılmaz. Mesela en sevilen parçalarımdan biri. Onu ben kendi aşkımla ilgili yazmadım. Gayet de mutlu bir ilişkim vardı. Ama kalamadın öyle ah benle diye ağlaya ağlaya.
Kalamadın öyle. Ay çok güzel. Birazcık söyler misin? Çok ufak.
Kalamadın öyle ah benle. Kalamadın öyle. Dert bende. Yaralarım öyle. Çok yerde. Yapılır mı böyle? Sen söyle.
Bayılıyorum bu şarkıya ya. Gözyaşı pıt. Bir yandan da güzel hisler up. Yeni jenerasyon dilinde konuşuyor. Ne kadar güzel söyledin. Peki sence Utku'nun hayatına girmesi ve Utku hiç olmasaydı arasındaki fark nasıldır?
Çok büyük bir fark var gerçekten. Yani Utku'nun varlığı bana çok fazla şey kazandırdı.
Mesela hep yanında olması falan mesela bugün de burada olması o kadar tatlı bir şey ki. Sonuçta artık onu ikinci üçüncü görüşüm falan. Onunla da abi ne haber nasılsın hoş geldin falan diye konuşup şakalaşabilmek o kadar güzel bir şey ki ya. Hepimize nasip olan bir şey. Özendim sana bugün. Ay. Benim nazarım değmez.
Değmez. Ya çok, çok önemli ya. Hayatımızda gerçekten o sizin güvenli limanınız, güvenli alanınız oluyor. Evet. Hayat gerçekten korkutucu ve çok zor. Dolayısıyla böyle bir ailenizin olması, çekirdek ailenizin olması çok kıymetli, çok önemli. Hep böyle güvenebileceğiniz bir insanın olması. Ama şunu da söyleyeyim yani bir eşiniz, sevgiliniz yoksa da bu anlamda da kendinizi kötü hissetmeyin. Çünkü bazen zaten bazılarının yaptıklarına katlanmak, yokluklarına katlanmaktan inanın daha zor.
Yani kesinlikle.
Sizin değerinizin farkında olmayan, sizin varlığınızın farkında olmayana gerçekten direkt yokluğunuzu verin. Yani hak ettiği budur. Dolayısıyla illa bir sevgilim olsun, illa yanımda biri olsun
diye
düşüncesi gerçekten çok yanlış.
Kesinlikle öyle.
Çok büyük hasar bırakıyorlar. Yani kötü bir ilişki hiç ilişki olmamasından çok daha kötü.
Bence de öyle. Bu birazcık daha yeni jenerasyona da feyiz vermiş olsun. IDG Fenomen Türk'te sahnedekiler devam edecek.
Deniz Görkem'le sahnedekiler.
Tekrar selamlar. Fenomen Türk'te IDG ile devam ediyoruz. Şimdi son bölümümüze geldik. Birazcık kapanış, genel bakış, seni sevenlerle ilişkilerin biraz bunları konuşacağız. Şimdi hayranlarınla bu program aracılığıyla bir şey söylemek istesen böyle birkaç anekdot ne söylemek istersin?
Vallahi aslında o kadar çok herkes birbirine akıl veriyor ki günümüzde özellikle ülkemizde sürekli şöyle yaşa böyle yap onu yap bunu yap. O yüzden en azından ben kimseye akıl vermeyeyim. En azından diyeyim ki kalbinizin sesini dinlerseniz oradaki o kendi varlığınız bir şeyler size zaten anlatmaya çalışıyor ama herkes o kadar çok konuşuyor ki o kadar gürültü var ki biz onu duyamaz hale geldik. Belki onun biraz sesini açmak. Yani kalbin radyosunun sesini
kalbin
açmak.
Kalbin radyosunun sesini açın. Deniz Görkem'le sahnedekiler dinleyin. Peki bir tane daha sorum var. Senin hayatını etkileyen ve çok hoşuna giden bir şarkı ve bir film hakkına gelir mi? Merak ediyorum. Kişisel merakım.
Yani benim şok olduğum böyle acayip derecede sarsıldığım filmlerden biri şimdi güleceksiniz belki ama Matrix 1'di. Yani şok geçirmiştim izlediğimde.
Hepimiz aydınlanma yaşadık.
Yani inanılmaz beni etkilemişti. hala ben çok önemli ve güzel bir film olduğunu
düşünüyorum. Paranoyak izler misin?
Ya gerçekten herhalde bir 4 kere falan izlemişimdir.
Çok iyi.
Çok seviyorum. Yani oradaki bakış açısını ve felsefeyi çok seviyorum. Onun dışında şarkı olarak da çok fazla şarkı var. Ama yani benim ilk kökenim Türk müzikisi olduğu için Münir Nurettin Selçuk Hoca yani efsanedir. Dolayısıyla çok garip gelecek belki size ama Dönülmez Akşamın Ufkundayım gibi bir eser bence dünya çapında bir eserdir. Ve
muazzam
çok karanlık
bir şarkı
olsa da yani inanılmaz karanlık bir şarkı olsa da bir beste olarak evrene benziyor yani. Gece diyebilirim yani ve gecenin içinde hep umut da vardır, yıldızlar da vardır. Hep böyle çok sevdiğim bir söz var, karanlık olmasaydı yıldızları göremezdik diye. İşte o karanlık gibi bir şarkı o Dönülmez Akşamın Ufkundayım. Ama o şarkı sayesinde de yıldızları görebiliyoruz. Öyle derinlikli bir şarkı o.
Kesinlikle öyle. Bence o yılların özel şarkılarına yapay zeka artık çok iyi biliyorsun. Klipler yapılabiliyor. Klipler yapılmalı ya. Güzel olmaz mı?
Bence zaten Münir Nurettin'in bütün eserleri gün yüzüne çıkarılmalı. Kendisi nasıl bakardı bilmiyorum ama yani bizim bir şekilde Münir Nurettin'in o yani Türk musikisinin gerçek anlamdaki Türk musikisinin sonradan yozlaşan Türk sanat müziği adı verilen o garip bir böyle fantezi müzik karışımı, arabesk karışımı tuhaf şeyden bahsetmiyorum. Ama gerçek Türk musikisinin bir şekilde yeni nesle aktarılması lazım ama nasıl yapılır bilemiyorum.
Çok
yani
zor.
Yani hav dinleyen bir nesne nasıl hani Dönülmez Akşamın anlatılır o şeyi bilemiyorum ama keşke bir...
Ben de bazen bu hav hav şarkılarına gerçekten anlam veremiyorum. Neyse bir şey demiyorum şimdi. Şimdi önümüzdeki dönemlerde IDG'nin bir rotası var mı? Konser rotası?
Vallahi konserler çok güzel devam ediyor. Hepsini Instagram'da IDG online adresinden ya da Twitter'da IDG Serp adresinden takip edebilirler. Bir sürü konserimiz var. Hepsi konserler diye bir şeyim var. Orada
yazıyor.
Yazıyor.
Sosyal medyada da zaten
evet, bence
oluyor.
Mutlaka bir yerde karşılaşırız. İstanbul'da da var bu arada. Ama bizim yayın tarihimize denk geliyor mu bilmiyorum.
Olsun. Ben onların hepsini paylaşırım.
Tamam.
Deniz Görkem'le Sahnedekiler Fenomen Türk'te IDG'yi aradı. İyi ki geldin. Seni çok
İyi
seviyoruz.
Geldim.
Enerjin çok güzel. Şimdi yayından sonra da biraz çok sohbet etmişsiniz ya benden önce. Çok memnun kalmışsınız ya. O ekiple biraz daha sohbet edeceğiz. Bu sefer ben de geleceğim. Kurabiyeleri eniştemle beraber yiyeceğim.
Evet, evet, süper. Ama seninle daha da güzel olacak.
Değil mi?
Ayrıca bilmeyenlere söyleyeyim. Gerçi buradan görüyorlar ama sadece radyodan dinleyenlere söyleyeyim. Deniz çok yakışıklı.
Teşekkür ederim.
Zaten sesi inanılmaz güzel ve karizmatik biliyorsunuz. Ama aynı zamanda çok yakışıklı. Haberiniz olsun.
Haberiniz
mesajımı
olsun.
Mesajımı da böyle gönderdim yani.
Aşkla konuştuk. Evet. IDG'nin rüzgarıyla şimdi var ya ben of yani.
Ayrıca gerçek aşka inanıyor kızlar.
Evet, bu kadar. Mükemmel bir yayın oldu. Görüşmek üzere. Bir sonraki programda buluşmak dileğiyle.
Deniz Görkem'le Sahnedekiler.